Ayrım 27, Nemesis Joe Nesbo, sayfa 379. 36. Bölüm, Waltzing Matilda. Harry koşuyordu. Gregor'un arkadan gelen ve öfkeli bir metronomu çağrıştıran kesik kesik havlamaları hariç etrafta dinginlik hakimdi. Harry'nin çıplak ayakları ıslak çimlere şap şap basıyordu. Bir başka çalı çitin içinden kollarını öne uzatarak geçerken avuçlarını ve Bjorn Borg koleksiyonunu yırtan dikenleri pek hissetmedi. Kendi giysileriyle ayakkabılarını bulamamıştı. Kadın onları alt kata oturup beklediği yere götürmüştü herhalde. Harry ayakkabı ararken Gregor'un inlediğini duyunca üstünde gömlek ve pantolonla kaçmaya karar vermişti. Gözlerine giren yağmur suyu karşısındaki evleri, elma ağaçlarını ve çalıları bulandırıyordu. Karanlıkta bir başka bahçe belirdi. Harry riske girip alçak çitin üstünden atladı ama dengesini kaybetti. Kanındaki alkol yüzünden bakımlı çimenliğe yüzü koyun düştü. Yattığı yerde kalıp kulak kabarttı. Artık birkaç köpeğin havladığını duyabiliyordu sanki. Victor mu gelmişti? Bu kadar mı çabuk? Waller onları yanında getirmiş olmalıydı. Harry ayağa kalkıp koşmaya başladı. Tepenin zirvesine çıktı. Aydınlık yollardan uzak duruyordu. Oralarda polis arabaları devriye gezmeye başlayacaktı birazdan. Bjorn'a Trakket'ten inerken Albu'nun evini gördü. Bahçe kapısının önünde 4 araba vardı. İkisinin mavi döner ışıkları yanıyordu. Harry aşağıya tepenin diğer tarafına baktı. Oranın ismi Holmen veya Grasbanen değil miydi? Öyle bir şeydi. Kavşağın yanına kaldırıma farları açık bir sivil araba park edilmişti. Harry hızlı davranmıştı ama Waller kadar değil. Sadece polisler öyle park ederlerdi. Yüzünü sertçe ovuşturdu. Son zamanlarda özlemini çektiği uyuşmuşluk hissinden kurtulmaya çalıştı. Stasyon Vines'daki ağaçların arasında mavi bir ışık yanıyordu. Harry ağa takılmıştı ve ağa giderek sıkılaşıyordu. Kaçamayacaktı. Waller işinde fazla iyiydi. Ama Harry durumu tam olarak anlamıyordu. Bu tek kişilik bir şov olamazdı. Tek bir adamı tutuklamak için bu kadar çok polisin kullanılmasını yetkili biri onaylamış olmalıydı. Ne olmuştu? Gönderdiği e-postayı Beate almamış mıydı? Kulak kabarttı. Köpek seslerinin çoğaldığı kesindi. Dört bir yana bakındı. Zifiri karanlık tepede ayrı ayrı duran aydınlık evlere. O pencerelerin ardındaki konforlu sıcak odaları düşündü. Norveçliler ışığı severlerdi ve elektrikleri vardı. Işıklarını ancak 2 haftalığına güneye tatile giderken kapatırlardı. Evlere birer birer baktı. Tom Waller başını kaldırıp tepeyi Noel ışıkları gibi süsleyen izole evlere baktı. Geniş, karanlık bahçelere. Ayaklarını Victor'un modifiye aracının konsoluna koymuştu. Bu arabada 1. sınıf iletişim cihazları bulunduğundan operasyonu buradan yönetmeye karar vermişti. Civardaki çember daraltan bütün birimlerle telsiz teması vardı. Saatine baktı, köpekler dışarı çıkarılmıştı. Eğitmenleriyle birlikte bahçelerden geçerek karanlığın içinde gözden kaybolmalarından biri neredeyse 10 dakika geçmişti. Telsiz cızırdadı. Stasyon Svayen'den Victor 01'e. Bir arabayı durdurduk. Sürücü Stig Antonsen diye biri. Revehiven 17 numaraya gidiyormuş, işten dönüyormuş, ne yapalım? Kimliğini ve adresini kontrol edin, sonra da bırakın geçsin dedi Waller. Bunu hepinize söylüyorum, tamam mı? Kafanızı kullanın. Waller göğüs cebinden çıkardığı bir CD'yi disk çalara taktı. Falsettolar, Prince Thunder'ı söylüyordu. Sürücü koltuğunda oturan adam tek kaşını kaldırdı. Ama Waller bunu fark etmemiş gibi yaparak sesi iyice açtı. Dörtlük, nakarat, dörtlük, nakarat. Sonraki şarkı Daddy Pop. Waller tekrar saatine baktı. Lanet olsun, köpekler işi amma uzatmışlardı. Konsola vurdu, sürücü koltuğundaki adam ona yine göz attı. Sonuçta taze kan izi var dedi Waller. İz sürmeleri ne kadar zor olabilir ki?
Onlar köpek, robot değil dedi adam. Sakin ol, birazdan yakalarlar.
Sonsuza dek Prince adıyla bilinecek olan sanatçı, Diamonds and Pearls'un ortasındayken telsizden haber geldi.
Victor 03'ten Victor 01'e. Onu yakaladık galiba. Beyaz bir evin önündeyiz. Şey, Eric sokağın ismini öğrenmeye çalışıyor. Ama evin numarası 16.
Vader müziğin sesini kıstı. Tamam, sokağın ismini öğrenin ve bizi bekleyin. O çınlama sesine.
Evden geliyor.
Telsiz cızırdadı. Stasyonsvayen'den Victor 1'e. Araya girdiğim için kusura bakmayın. Ama burada bir güvenlik aracı var.
Hare Labben 16 numaraya gidiyorlarmış. Orada hırsız alarmı çalmış. Ne yapayım?
Victor 01'den bütün birimlere diye aykırdı Valer. Hare Labben 16 numaraya gidin.
Bir yerde Möller çok sinirliydi. Favori televizyon programını seyrederken olacak iş miydi bu? 16 numaralı beyaz evi bulup önüne park etti. Bahçe kapısından geçti ve evin açık kapısının önündeki bir Alsas çoban köpeğini kayışından tutan polis memuruna doğru yürüdü.
''Varlar burada mı?'' diye sordu Paz.
Polis memuru kapıyı gösterdi. Möller hol penceresinin camının kırılmış olduğunu fark etti. Holde duran Valer başka bir polisle hararetle tartışmaktaydı.
''Burada neler oluyor yahu?'' diye sordu Möller lafı hiç uzatmadan.
Valer döndü. Burada ne işin var Möller?''
''Beata Löhn aradı. Bu saçmalık için kimden izin aldınız?''
''Polis danışmanı onay verdi.''
''Tutuklamayı kastetmiyorum. Sırf bizden birinin açıklık getirmesi gereken birkaç husus var diye, gerçi var mı yok mu o da belli değil ya, 3. Dünya Savaşı'nı başlatma izini kimin verdiğini soruyorum.''
Waller topuklarının üstünde geriye eğilerek Möller'i süzdü.
''Pas Iverson, Harry'nin evinde şüphe uyandırıcı bazı şeyler bulduk. Şu an o bir katil zanlısı. Merak ettiğin başka bir şey var mı Möller?''
Tek kaşını hayretle kaldıran Möller, Waller'ın herhalde epey stres altında olduğunu düşündü. O adamın bir üstüyle böyle agresif konuşmasına ilk kez tanık oluyordu.
''Evet, Harry nerede?''
Waller parke zemindeki kırmızı ayak izlerini gösterdi. ''Buradaydı, gördüğün gibi pencereyi kırıp içeri girmiş. Hesabını vermesi gereken şeyler epey birikmeye başladı değil mi?''
''Onun şimdi nerede olduğunu sordum.''
Waller'la diğer polis bakıştılar.
''Harry hesap vermeye çok hevesli değil besbelli. Geldiğimizde kuş uçmuştu.''
''Ya, bütün bölgeyi kuşattınız sanıyordum.''
''Öyle yaptık,'' dedi Waller.
''Nasıl kaçtı peki?''
''Bunu kullanarak.''
Waller sehpanın üstündeki telefonu gösterdi. Ahizede kana benzer bir leke vardı.
''Telefon kullanarak mı kaçtı?''
Möller mantıksız sinirliliği ve durumun ciddiyeti göz önüne alındığında mantıksız bir gülümseme dürtüsüne kapıldı. Möller adamın güçlü ve kaslı David Hasselhoff çenesinin kasılmasını seyrederken
''Taksi çağırdığını düşünüyoruz.'' dedi Waller.
Taksiyi ara sokakta ağır ağır yürüyen Öystein Oslo hapishanesinin önündeki Arnavut kaldırımlı yarım daire şeklindeki meydana saptı. Geri geri giderek iki arabanın arasına park etti. Taksinin arka tarafı boş parkla Grönland Slyret'e dönüktü şimdi. Motoru durdurdu ama silecekleri durdurmadı ve bekledi. Meydanda da parkta da kimseler yoktu. Öystein başını kaldırıp emniyet müdürlüğüne baktıktan sonra direksiyonun altındaki kolu çekti. Bagaj kapağı tıkırdayarak açılıverdi.
''Dışarı çık!'' diye seslendi Öystein aynaya bakarak.
Araba sarsıldı, bagaj kapağı tamamen açıldı ve sert bir sesle kapandı. Sonra arka kapağı açıldı ve içeriye bir adam daldı. Öystein sırılsıklam titreyen yolcuyu aynadan inceledi.
''Harika görünüyorsun Harry.''
''Sağ ol.
Giysilerin de havalı.''
''Bedenime uymuyorlar ama markaları Bjorn Borg. Ayakkabılarını ödünç verir misin?''
''Hı?''
''Holde terlik bulabildim sadece. Hapishaneye terlikle giremem. Ceketini de alayım.'' Öystein gözlerini devirip kısa deri ceketini çıkardı.
''Çevirme noktalarından geçerken sorun yaşadın mı?'' diye sordu Harry.
''Gelirken yaşadım bir tek. Paket teslim edeceğim kişinin adını ve adresini sordular.''
''İsmi kapıda görmüştüm.''
''Geri dönüşte arabanın içine bakıp geç işareti yaptılar sadece. 30 saniye sonra telsizde kıyamet koptu. Bütün birimler gelsinmiş filan.
''Ben de sesler duyar gibi olmuştum bagajdan. Polis frekansını dinlemek yasaktır biliyorsun değil mi?''
''O frekansa bağlanmak yasak değil. Dinlemek yasak evet. Ama ben neredeyse hiç dinlemem zaten.''
Harry ayakkabıları bağladıktan sonra terlikleri koltuğun üstünden Öystein'e attı.
Ödülünü cennette alacaksın. Taksinin plakasını almışlarsa ve ziyaretine gelirlerse onlara şöyle demelisin. Bir müşteri seni cebinden arayıp çağırdı ve bagajda yolculuk etmekte diretti.
Kesinlikle öyle oldu zaten.
Uzun zamandır duyduğum en doğru söz bu.
Harry derin bir soluk alıp zile bastı. Şu an atıldığı risk büyük olmasa da artık kanun kaçağı olduğu haberinin ne kadar hızlı yayıldığını kestirmek güçtü. Sonuçta polisler hapishaneye girip çıkarlardı sürekli.
Evet dedi bir ses interkomdan. Dedektif Harry Hall diye tane tane konuştu Harry. Girişin üstündeki kameraya sakin olduğunu umduğu bir ifadeyle bakarak.
Raskolnikov seti görmeye geldim.
Listemde yoksunuz.
Öyle mi dedi Harry? Beate Lone sizi arayıp randevu almasını söylemiştim. Dün gece 9'da. Raskol'a sorun.
Ziyaret saatleri dışında görüşme yapabilmeniz için listede olmanız gerekiyor. Yarın mesai saatleri içinde arayın.
Harry ağırlığını bir ayağından diğerine aktardı.
Adın ne?
Böyükset. Maalesef size...
Beni dinle Böyükset. Buraya önemli bir polis soruşturması kapsamında bilgi toplamaya geldim ve yarına kadar bekleyemem. Bu akşam Emniyet Müdürlüğü'nün dört bir yanında çalan sirenleri duymuşsundur değil mi?
Evet ama...
Tamam, soruşturmayı nasıl engellediğini yarın gazetecilere açıklamak istemiyorsan robot modundan çık ve sağduyu düğmesine bas. Tam karşındaki düğmeyi kastediyorum Böyükset.
Harry kameranın cansız gözüne baktı. 1001, 1002, kilit vızıldadı. Harry hücreye girdiğinde Raskol sandalyede oturuyordu.
Görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkürler dedi Harry. 4'e 2 metrelik hücreye bakınarak. Yatak, masa, 2 dolap, birkaç kitap. Radyo yoktu, dergi yoktu. Kişisel eşyalar yoktu, duvarlar çıplaktı.
Harry'nin aklından geçen soruyu böylesini tercih ediyorum diye yanıtladı Raskol. Odaklanmamı sağlıyor.
Bakalım bu da odaklanmanı sağlayacak mı dedi Harry yatağın kenarına oturarak.
Anna'nın katili Arne Al bu değil. Yanlış adamı öldürttün. Ellerinde masum kanı var Raskol.
Harry emin olamasa da karşısındaki çingenenin şehit maskesini andıran zarif ama soğuk yüzünün hafifçe seyirdiğini görür gibi oldu. Raskol başını eğip avuçlarını şakaklarına yasladı.
''Katil bana e-posta gönderdi.'' dedi Harry. ''Beni en baştan beri manipüle ediyormuş meğer.''
E-postada yazılanları özetlerken elini kare desenli yorganda gezdirdi. Sonra da o gün olanları özetledi.
Raskol Harry'nin sözünü bitirmesini kımıldamadan bekledi. Sonra başını kaldırdı.
''Bu durumda senin de ellerinde masum kanı var Spioni.''
Harry başıyla onayladı.
''Buraya gelmenin sebebi ellerinin benim yüzümden kirlendiğini söylemek ve dolayısıyla sana borçlu olduğumu.''
Harry karşılık vermedi.
''Haklısın.'' dedi Raskol. ''Borcumu nasıl ödeyebileceğimi söyle.''
Harry yorganı okşamayı kesti.
''Üç şey istiyorum. Birincisi bu işi çözene kadar saklanacak yere ihtiyacım var.''
Raskol başıyla onayladı. ''İkincisi Anna'nın dairesinin anahtarına ihtiyacım var. Orada bazı şeylere bakacağım.''
''Anahtarı geri verdim ya.''
''Aa yazılı anahtarı demiyorum. O evimde çekmecede ve artık oraya gidemem. Üçüncüsü.''
Harry duraksadı. Raskol onun yüzünü merakla inceledi.
''Raquel'in kılına bile zarar gelirse polise teslim olup her şeyi anlatırım. Ve Arne Albu'yu senin öldürttüğünü söylerim.''
Raskol uzlaşmacı dostça bir edayla gülümsedi. İkisinin de gayet iyi bildiği bir gerçekten, Raskol'un o cinayetle ilgisi olduğunu kimsenin kanıtlayamayacağı gerçeğinden Harry adına esef duyuyordu sanki.
''Raquel'le Oleg için kaygılanmana gerek yok Spioni.'' Al bunun işini bitirir bitirmez adamlarımı geri çektim. Sen asıl mahkemenin sonucu için kaygılan. Duyduğuma göre durum pek iyi sayılmazmış. Baba tarafının bazı nüfuzlu tanıdıkları varmış anladığım kadarıyla.
Harry omuzlarını kaldırdı. Raskol masanın çekmecesini açıp parlak Triowing sistem anahtarını çıkardı ve Harry'e verdi.
Grönland metro istasyonuna git. İlk merdivenden inince tuvaletlerin yanında camlı bölmede oturan bir kadın göreceksin. Girmek için 5 kron vermen gerekecek. Kadına Harry'nin geldiğini söyle ve erkekler tuvaletindeki kabinlerden birine gir. Birinin içeri girip Waltzing Matilda'yı ıslıkla çaldığını duyacaksın. O kişiyle git. İyi şanslar Spioni.
Sağanak öyle şiddetliydi ki yağmur damlaları asfalttan sekiyordu ve durup bakmaya vakti olan herkes Sofit sokağının dar, çıkmaz ucundaki sokak lambalarının ışıklarında küçük gök kuşakları görürdü. Ama bir yerde Möller'in vakti yoktu. Arabadan inip ceketini başının üstüne çekti ve sokağın karşı tarafına koşarak geçti. Orada apartman kapısının önünde Ivarsson, Weber ve Pakistan kökenli gibi görünen bir adam kendisini bekliyorlardı. Möller hepsiyle el sıkıştı. Esmer tenli adam Harry'nin komşusu Ali Niyazi olduğunu söyledi.
''Valer Schlemdal'da işini bitirir bitirmez gelecek.'' dedi Möller. ''Siz neler buldunuz?''
''Korkarım oldukça sansasyonel şeyler.'' dedi Ivarsson. ''Şimdi en önemli şey basına yapacağımız açıklama. Aramızdan birinin...''
''Hop!'' dedik diye gürledi Möller. ''O kadar acele etme. Önce durumu öğreneyim.''
Ivarsson hafifçe gülümsedi. ''Gel benimle.'' Hırsızlık masası şefi öne düşerek alçak bir kapıdan geçti ve çarpık çurpuk bir merdivenden bodruma indi. Uzun boylu ve zayıf Möller tavana ve duvarlara dokunmamaya olabildiğince özen gösterdi. Bodrumları sevmezdi. Ivarsson'un sesinin tuğla duvarlardan gelen yankısı boğuktu.
Bildiğin gibi Hall Beatelon'a bazı e-postalar gönderdi. Bunları kendisine Anna Betsen'i öldürdüğünü itiraf eden birinin gönderdiğini öne sürüyor. Bir saat önce emniyet müdürlüğüne gidip e-postaları okudum. Açıkçası neredeyse tamamı ipe sapa gelmez saçmalıklardan ibaret. Ama içlerinde öyle bilgiler var ki bunları ancak Anna Betsen'in öldüğü gece olanlara şahit olan biri bilebilir. Yazılanlar Hall'un o akşam kadının dairesinde olduğunu gösterse de güya onu temize de çıkarıyor.
Güya mı? Möller bir başka kapıdan eğilerek geçti. İçerisinin tavanı iyice basıktı. Möller iki büklüm yürürken tepesindeki dört katlı binanın asırlık olduğunu düşünmemeye çalıştı.
''Ne demek istiyorsun Ivarsson? O e-postalarda itiraf var demedin mi?''
''Birincisi Harry'nin dairesini aradık.'' dedi Ivarsson. ''Bilgisayarını açıp posta kutusuna girdik ve o üç e-postayı bulduk. Harry'nin Beatelon'a gönderdiği e-postaların aynısıydılar. Yani Harry güya temize çıkmış oluyordu.''
''Bunu söylemiştin zaten.'' dedi Möller sinirini gizlemeden. ''Artık sadede gelir misin?''
''Asıl mesele Harry'nin bilgisayarına o e-postaları kimin gönderdiği tabii.''
Möller insan sesleri duydu. Kendini Harry'nin komşusu olarak tanıtan adam şu köşenin ardında dedi. Bir depo odasının önünde durdular. Tel kapının ardında iki adam çömelmişti. Biri bir dizüstü bilgisayarın arkasına el feneri tutarken bir numara söyledi, diğeri de not aldı. Möller duvardaki prizlere takılı iki elektrik kablosundan birinin bilgisayara, diğerinin ise çizilmiş bir Nokia cep telefonuna bağlı olduğunu gördü. Telefon da bilgisayara bağlıydı. Möller olabildiğince doğruldu.
''Bu neyi kanıtlıyor peki?''
Ivarsson elini Harry'nin komşusunun omzuna koydu.
''Ali, Anna Betsen'in öldürülmesinden birkaç gün sonra Bodrum'a inmiş ve Harry'nin depo odasında cep telefonu bağlanmış bu dizüstü bilgisayarı görmüş. Telefonu araştırdık. Hall'a ait. Şimdi bilgisayarı kimin satın aldığını bulmaya çalışıyoruz. E-postaların o bilgisayardan gönderildiğini bulduk en azından.''
Möller gözlerini kapadı. Sırtı şimdiden ağrıyordu.
''O bilgisayardan gönderilmişler.''
Ivarsson suçlayıcı bir tavırla başını salladı.
''Harry'nin esrarengiz bir katilin kendisine gönderdiğine inanmamızı istediği bütün e-postalar.''
''Hımm'' dedi Möller. ''Bu iyi görünmüyor.
Weber asıl kanıtı dairede buldu.''
Möller'in merakla baktığı Weber küçük bir şeffaf plastik torbayı somurtarak kaldırdı.
''Bir anahtar'' dedi Möller. ''AA harfleri var.'' ''Telefon sehpasının çekmecesinde buldum.'' dedi Weber. ''Anna Betsen'in dairesinin anahtarı.''
Möller Weber'e şaşkınlıkla baktı. Çıplak ampulün çiğ ışığı insan yüzlerinin beyaz duvarlar kadar solgun görünmesine yol açıyordu. Möller bir yeraltı mezarında olduğu hissine kapıldı.
''Dışarı çıkmalıyım.'' diye mırıldandı.
27. Ayrımın Sonu. Sayfa 389.